Besmele ile başlayalım sözlerimize. Hak Teala feyzü bereket versin sohbetimize. Hamd ederiz Yüce Rabbimize, salatü selam olsun Efendimiz'e diyerek sohbetimize başlayalım aziz Erkam dinleyicileri. Bu haftaki Enderun sohbetimizde Ramazan'a girdiğimiz için kültürümüzde Ramazan karşılamaları adıyla anılan bir uygulamadan söz ederek meseleyi günümüze kadar getirmek niyet ve düşüncesindeyim. Bu sebeple önce bir Ramazan karşılaması nedir? Bu kavramı açıklayarak söze başlayalım. Efendim vaktiyle yaşlı İmam Hatiplerin bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda daha doğrusu çok kullandıkları, daha doğrusu okudukları bir hutbe kitabı vardı. Yeni Hutbelerim adıyla eski yazı. Ondan ben bir başlık hatırlıyorum. Hoca efendiler hutbe okurken yahut vaaz ederken Recep Şaban derken geldi mübarek Ramazan diye sözlerine başlarlardı. Yani biz de aynı sözle sohbetimize başlasak caizdir. Bu Recep Şaban derken geldi mübarek Ramazan lafzı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasından intikal etmiş bir ibaredir. O duayı hepimiz biliyoruz. Zaten Recep ve Şaban aylarında çokça okuduk. Dua: Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan duasıdır ki meali yahut kültürümüzdeki tabiriyle meali münifi, yani insanların anlaması, faydalanması için yapılacak tercümesi, açıklaması şudur diyelim. Ya Rab, Recep ve Şaban aylarını cümlemiz hakkında, cümle alemi İslam ve ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile kıl ve bizi Ramazan'a kavuşturuver niyazından ibarettir. Ve belligna Ramazan cümlesi ise Ramazan'ı hakkıyla yaşamaya, layıkıyla yaşamaya, feyiz ve bereketine erişmeye nail eyleyiver Allah'ım duasıdır. Yani bu dua bana göre böyle tercüme edilirse manayı münifi dediğimiz zaman kastedilen bize efendim faydalı olacak manası budur. Tekrar ediyorum. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan. Ya Rab, Recep ve Şaban aylarını cümlemiz hakkında hayırlara vesile kılarak bizi Ramazan'a kavuşturuver ve Ramazan'ı hakkıyla yaşamaya, feyiz ve bereketine erişmeye nail eyleriver Allah'ım manasına gelmektedir. İşte biz bu duaları yaparak lehül hamd, Allah'a şükürler olsun, Ramazan'dan önceki Recep ve Şaban aylarını yapabildiğimiz kadar ibadet-ü taat ile geçirerek Ramazan hazırlığını bir manada yaptık. Kendimizi Ramazan orucuna, Ramazan ibadetlerine ayırdık ve yoğunlaştırdık demek daha doğru. Ramazan'a da hazır hale geldik. Şimdi bu Recep ve Şaban aylarında bilindiği gibi daha çok oruç tutmakla değerlendirilir. Bu da Efendimizin en çok oruç tuttuğu zamanın Recep ve Şaban ayları olmasını ifade eder. Böylece Ramazan da eklenince yine kültürümüzde 3 aylar kavramı ortaya çıkmıştır. Yani bizim kültürümüzde 3 aylar denilen Recep, Şaban ve Ramazan daha çok oruç tutularak geçirilen, takvayı kendine ahiret azığı edinen kimselerin üzerinde önemli durdukları ve ihya ettikleri, oruçla ihya ettikleri aylardır. Kültürümüzde bunun dışında bir de daha genel bir kavramı ifade eden Ramazan karşılaması terimi vardır. Bu terim bu ay içinde, yani işte ilk günlerini idrak ettiğimiz Ramazan ayı içinde özellikle şehirlerde, tabii bunun yanında köylerde de, evlerde, resmi yerlerde, cami ve tekkelerde Ramazan ayından bir ay 15 gün önce yapılan daha çok da maddi manadaki hazırlıkları ifade eder. Ramazan karşılaması dediğimiz zaman bunun içine Ramazan'da insanın rahatça ibadet edebilmesi için, rahatça oruç tutabilmesi için, rahatça iftar ve sahur eğleyebilmesi için, Ramazan'ın gündüzünü ayrı, gecesini ayrı değerlendirebilmesi için yapılması gereken hazırlıkları, alınması gereken tedbirleri ifade eder. İşte bu maddi hususların da yine özellikle şehirlerde ve bilhassa İstanbul'da görüldüğü kadar önce mekan temizliği ile alakası vardır. Yani herkes evlerini, camileri, tekkeleri, sokakları, caddeleri vesaireyi önce bir temizlenir. Sokaklar, caddeler vesaireler temizlenirken badanalar yapılır, efendim boyalar yapılır ve şehir aydınlatılır. Ki bu şehir aydınlatması bizim Ramazan kültürümüzün olmazsa olmazıdır. Efendim bunun yanında Ramazan ayında ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin tedariki meselesi gelir. Bu tedarik hususunda da iki nokta öne çıkar. Bunlardan birisi hane halkının ihtiyacı olan yiyecek ve içeceklerin temini. İkincisi de fakir fukaranın Ramazan'ı rahatça idrak etmesi için onlara gönderilecek erzakın temini ve onlara ulaştırılması meselesini içine alır. Bu da işte infakın, zekatın, sadakanın yerine göre ve hayır sahibinin niyetine göre Ramazan ayı vesilesiyle bu konulardaki hassasiyetini ifade eder. Ve bunun yanında devlet de Ramazan'da milletin rızkı için, erzakı için, onların pahalılanmaması için emirler, efendim fermanlar çıkarır, tembihnameler yayınlar ve böylece halkın olduğunca, mümkün olduğunca rahat bir şekilde Ramazan'ı geçirmesi için tedbirler alır ki bu tedbirler çarşı pazar işleri bakımından çok önemlidir. Efendim Ramazan'ın hazırlıklarının bir kısmı da Ramazan gün ve gecelerini dini unsurlarla bezeyerek bu ayın feyiz ve rahmetinden, bereketinden, rahmet ve mağfiretinden daha fazla istifade etmeye yönelik hazırlıklardır. Yani Ramazan karşılaması dediğimiz. Mesela bunların başında efendim evlerde, konaklarda, müsait yerlerde, cami ve tekke dışındaki yerlerde Ramazan'da kılınacak teravih namazlarını kıldıracak ehil imamların, müezzinlerin temin ve tedariki gelir. Bu iş yaz Ramazanlarında ayrı olur, kış Ramazanlarında ayrı olur. Yani kışın tabii kapalı yerlerde daha çok teravih kılınır, efendim sofralar kurulur. Yazın ise daha çok açıklık alanlarda, bağlarda, bahçelerde, sahil hanelerde, onların açık alanlarında bu iş yapılır. Bunun için de hazırlıklar yapılacaktır. O hazırlıklar işte oraları aydınlatmak, tefriş etmek, hem sofraları kurulacak levazımatı, ki bunlara sofra takımları da denir. Ve bu sofralara da her sınıftan insan davetli davetsiz gelebileceği için onlara yetecek kadar geniş ve çeşitli nimetler, rızıklar hazırlanması icap eder. Böylece zengin fakiriyle birlikte bugün dikkat edersek yapılan iftarlarda zenginler ayrı mekanlarda, mesela lüks otellerde iftarlar veriyorlar ve onların iftarlarına fukara çoğu kere ulaşamıyor. Halbuki zenginler oralarda her zaman yemek yiyebilir, iftar edebilir. Fakat fukaranın da oraları görmesi, o nimetlerden faydalanması önemlidir. Bugün bizim bu manada yapılan iftar sofralarında fukaranın olmaması büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu iftar sofralarının ve teravih imamlarının dışında güzel ezan okuyan müezzinler, güzel ilahi okuyanlar ve özellikle mukabele dediğimiz, bugün maalesef bir miktar tartışılır hale de getirdiğimiz, kendi elimizde bir Ramazan uygulaması vardır ki bunun içinde herkes mahallede, evde, efendime söyleyeyim filan camide, feşmekan tekkede okunacak mukabeleler için tanınmış, Kur'an'ı düzgün, kıraati düzgün hafızlar temin ve tedarik ederler. Onların okudukları Kur'an'ı dinlemeye kadın erkek, yerine göre çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar, herkes hangi hafızı dinlemek istiyor, hangi mahallede oturuyorsa oraya doğru bir akın ederler ve böylece Kur'an ile özel bir haşır neşir olma imkanına sahip olurlardı. Bugün maalesef ilahiyatçılarımızın bir kısmı, dikkat edin, ilahiyat fakülteleri hocalarının demiyorum, İlahiyatçılarımızın, yani hademe-i hayratın, yani dini konularda insanlara bilgi verenlerin bir kısmı, Kur'an-ı Kerim'in anlamadan okumanın bir faydası yok, efendim anlaşılması için mealini okumak gerekire kadar değişen çizgilerde Kur'an okumanın gerekli olmadığı konusunda zihinleri teşevvüşe, şüpheye düşürmüşlerdir. Ve bu sebeple zaten bizde Kur'an-ı Kerim okuma ve dinleme alışkanlığı gittikçe azaldığı için günümüzde bu alışkanlığın neredeyse ortadan kalkmasına sebep olacak durumlara düşmüşüzdür. Bunu da bir tenkit olarak söyleyelim. Zaten tenkit kelimesi değerlendirmedir. O zaman bir değerlendirme olarak buraya ifade edelim yahut ekleyelim. Bu sebeple mukabele hafızlarının tedariki, onların Ramazan'dan önce belirlenmesi ve Ramazan'dan birkaç gün önceden de mukabelelere başlanarak çoğu kere Kadir Gecesi mukabelelerin bitmesi ve duasının o mübarek gecede yapılması için bir takım hazırlıklar yapılır. Bunun dışında bir de ayrıca Kur'an-ı Kerim okumasını bilenlerin kendilerinin hatim etmeleri meselesi vardır ki onlar da yaptıkları bu hatimleri Kadir Gecesi camilerde yapılan dualara ekletmek için hoca efendilere pusulalar yazarlar, haberler gönderirler. Bizim hatmimizin de duasını yapıverin derler. Dolayısıyla Kadir Gecesi yapılan dualar da uzun olur. Bunun için de duagü denilen insanlar vazifelendirilir ki bunlar hakikaten güzel dua yapmasını eda ve sadalarıyla, seçtikleri ibarelerle bilen insanlar. Nitekim ben çocukluğumda babamın bir arkadaşı vardı. Ona duagü derlerdi. İsmini tam hatırlayamıyorum ama anlamadığım, Farsça, Arapça, Türkçe anlayamadığım tabirlerle pek çok güzel dualar yapardı. Ve onun yaptığı dualara millet de ağlayarak iştirak ederdi. Bu vesileyle mesela ben Özbekler dergahında Muzaffer Efendi'nin bir duasını hatırlıyorum. O da böyle uzunca ve bir kısmı oradaki cemaatin anlayamayacağı şekilde dualar yapmıştı bir Ramazan'da. Ben de orada bulundum ve hem ağlıyorum hem de bu insanların bir kısmı bu duaları anlamıyorlar, niye ağlıyorlar diye düşündüğüm olmuştu. Demek ki bu Yahya Kemal'in bir şiirindeki cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim diyor ya, o mağfiret iklimine girilince o duagüların o güzel niyazları, yalvarmaları sebebiyle yapılmış dualara canı gönülden ağlayarak, kalplerin yumuşaklığına ağlamada delalet eder bilindiği gibi, iştirak etmekten kaynaklanıyor. Netice itibariyle yani bunların hepsinin tedariki belirlenmesi, nerede, ne zaman, kimin, hangi mekanda, evinde, tekkesinde dua yapılacaksa, bunların mukabele okunacaksa, bunların belirlenmesi bizim Ramazan karşılaması yahut Ramazan hazırlıkları diye adlandıracağımız konularda yapılması gereken ön çalışmalar yahut hazırlıklardır. Bakın Ahmet Rasim'in bir kitabından şöyle bir not almışım ben. Ramazan'da neler yapılır ve ne gibi bunun için hazırlıklar yapmak gerekir. Ahmet Rasim şöyle diyor. Bir zamanlar kış Ramazanlarında evlerde toplanarak teravihler kılındıktan sonra tefsir, Buhari-i Şerif, Kısası Enbiya, Mesnevi şerhleri, Siyer gibi eserler okunurdu. Bakın bu eserlerin yanında devam ediyor. Menakıb-ı Meşayi, yani mutasavvıfların menakıpları, menakıbname dediğimiz eserler. Hikayat-ı Evliya, Evliya hikayeleri. Muharebat-ı Meşhure, meşhur savaşların anlatımı. Bu Hazreti Peygamber'in hayatından, İslam tarihinden de olur. Efendim Osmanlı tarihinden de olur. Selçuklu tarihinden de olur. Yani İslam tarihinin bütününü temsil eden bir süreç içinde hangi devlet hangi savaşı yapmışsa, adı ne olursa olsun, o savaşlar hakkında insanları bilgilendirmek, yani insanları bir başka tabirle gaza ve cihada teşvik etmek için bunlar okunuyorlar, anlatılıyorlar. Yine burada dikkat çekici olan bir başka liste var. Yine Ahmet Rasim diyor. Cihannüma okunuyor. Bakın, Cihannüma'nın adını kaç okuyucumuz duymuştur ve mahiyetini kaç kişi bilir? Cihannüma'yı biz bugün, Katip Çelebi'nin meşhur eseridir, İhtisas erbabı olanlar tarihi konularda malumat sahibi olmak için baktıkları bir kaynaktır. Bunun yanında Tacü't Tevarih okunurmuş. Yani Osmanlı tarih kroniklerinin en önemlilerinden birisidir bu. Naima Efendi'nin Naima Tarihi adıyla anılan ve benim bildiğim 5 ciltlik bir koca baskısı da olan daha sonra, ki bu eskiden beri okunduğunda da düşünürseniz bunlar yazmalarından okunuyordu. Naima Tarihi, Raşid Tarihi, Cevdet Tarihi, ki bu Cevdet Paşa'nın kaleme aldığı bir tarihtir. Tabii mesela Cevdet'i düşünürsek bunun en makbul baskısı 10-12 cilttir. Bunun tamamı bir Ramazan'da okunmaz ama ilgili kısımlarının okunup mütalaa ve sonra müzakere edilmesi şeklinde şeyler gece değerlendirirdi. Ata Tarihi. Şimdi burada bu tarihler okunurdu derken şunu hatırlıyorum. Ben bizim tarih kültürümüzün kuvvetli olması gerektiğine inananlardanım. Yani tarihçilerin dışında münevver dediğimiz okumuş yazmış kendi dinini, devletini, tarihini bilen, onlara sahip çıkma arzunda olan kişilerin miktarı kafi tarih bilgisine sahip olmaları ve bunlar için tarih kitabı okumaları gerektiğini düşünenlerdenim. Efendim şimdi bu tarih kitaplarında geçmişten ibret almak ve o alınan ibretlerle günümüzü değerlendirmek üzere bir bilgi oluşturmak meselesi söz konusudur. Bunun için bu tarih kitaplarının okunması gerekir. Daha mahdut yahut daha kültürü az olan mekanlarda, işte köylerdeki köy evlerinde, efendim bazı kıraathanelerde, bazı ahalinin evlerinde okunan şeylere baktığımızda da şöyle bir kitap zinciri görüyoruz. Bu gibi kitaplar arasında Ahmet Rasim'in saydığı eserlerden bazıları şunlar. Mesela Muhammediye. bizim bugünkü kültürümüzde Muhammediye sadece edebiyatçıları ve İslam tarihçilerini ilgilendiren bir kitap olarak görünüyor. Halbuki yine Evliya Çelebi'ye baktığımız zaman Ankara ve Manisa ahalisi Muhammediye'yi ezbere bilmekle ve Mevlid gibi Muhammediye okuyan insanlar, ki onlara Muhammediye Han denilmiş. Hani biz bugün nasıl Mevlid Han diyorsak, Mevlid Hanlar gibi Muhammediye Hanlar da varmış. Böyle bir kitaptır ve bunları ezberlermiş ahalisi. Bu iki şehrin ahalisi bu iki kitabı ezbere bilirlermiş. Ahmediye, sonra Hayber Kalesi Cengi, Battal Gazi Destanı, Taberi, bakın bu da önemli bir eserdir. Kitaplardan bölümler okunduğunu bildiriyor. Daha efendim farklı muhitlerde, daha farklı seviyelerde okunan eserler ise Binbir Gece Hikayeleri, Leyla ile Mecnun Mesnevisi, Ferhat ile Şirin Mesnevisi, Arzu ile Kamber Masalı, Kesik Baş, Güvercin, Deve gibi destan ve masallar okunarak, dinlenerek vakit geçirilirdi diyor. Bakın, Ramazan'ı ihya etmenin gecelerinde sahura kadar da ayakta durmak bir manada yaygın olduğundan böyle uzun soluklu işler yapılır, okunulur ve insanların bilgi sahibi olmasına yoğunlaşılırdı. Bu önemli bir husustur. Bugün ise bizim Ramazan öncesi en fazla yaptığımız iş efendim Kur'an okumaya yönelmek. Halbuki Ramazan'ı bir siyer okumakla da değerlendirebiliriz ve bana göre de Efendimizin siyerinin, yani hayat hikayesinin, Siyer-i Nebi denilen hayat hikayesinin, biyografisinin, hadi modern bir lafta da söyleyelim, en iyi okunacağı zaman Ramazan'dır. Hadislerinin en iyi okunacağı zaman yine Ramazan'dır. İşte Ramazan böyle mübarek bir ay ve böyle bir hazırlığı ve karşılamayı gereken bir zaman dilimidir. Ramazan'ın bu özelliğini Bursalı İsmail Hakkı'nın, yani Ramazan'da ne gibi hususiyetler olduğunu, Ramazan'ın ne gibi özelliklere sahip olduğunu ve Ramazan karşılaması için okunan Merhaba Ya Şehri Ramazan nakaratlı ilahilerden de bir tanesi olması bakımından oldukça da anlaşılır bugün için bulunduğundan, onun Bursalı İsmail Hakkı'nın bir manzumesiyle, bir ilahisiyle sürdürelim. Şöyle diyor Bursalı: Saye saldı ehli iman üstüne, hamdülillah geldi mahı Ramazan. Ramazan ehli imanın üzerine gölgeledi, onları gölgelendirdi. Elhamdülillah Ramazan yine geldi. Doğdu ol nur ehli irfan üstüne, hamdülillah geldi mahı Ramazan. Ramazan'ın manasını anlamaya muktedir olanlar ehli irfan o demek. Yani bilmek başka, anlayıp yaşamak daha başka. Doğdu ol nur, yani Ramazan nuru ehli irfanın üstüne doğdu. Elhamdülillah Ramazan ayı geldi. Bakın devam ediyor. Bağlayıp şeytanı bende vurdular. Bu bir hadis-i şerifin şiir halinde Türkçeleştirilmiş halidir. Ramazan gelince buyuruyor Efendimiz, şeytanlar bağlanır. Bağlayıp şeytanı bende vurdular, cümleten ağyar hakkı sürdüler. Yani insanlar şeytan bağlanınca onun insanları kandırmak için vesile olarak haktan başka, ağyar hak o demek, haktan başkasını, her şeyi gönüllerinden, hayatlarından sürdüler. Yani Ramazan'ın maneviyatına, ruhuna eriştiler. Ağlayanlar cümleten ağyarı hakkı sürdüler. Ehli hak ol ayda hakkı gördüler. Ehli hak olanlar o ayda rü'yetullah'a nail olacak, kurbu ilahiye yakınlaşarak onun bu nimetinden faydalanacak hale geldiler. Hamdülillah geldi mahı Ramazan. Ehli cürmün hak gözün yaşı siler. Bakın, günahkarları Hak gözünü yaşını siler, günahkar olanların. Bu sebeple kültürümüzde yine Ramazan Müslümanları denen, Ramazan dışında pek ibadet etmese de edemese de, dinle diyanetle fazla meşgul olmasa da, Ramazan gelince tövbe ederek Ramazan'ı ihya eden kimseler vardır ki eski İstanbul kültüründe bunlara Ramazan Müslümanı derlerdi. Ehli cürmün Hak gözü yaşın siler, ağlayanlar şad olur, daim güler. Ağlayanlar, yani pişmanlık göstererek Ramazan'dan önce bu pişmanlıkla Ramazan'a bir feyiz ve bereket almak üzere giren kişiler daima şad olur. Yani Kadir Gecesi'yle, bayram günüyle şad olur, şen olur, mağfuru ilah olur, affedilenler arasına girer. Şerbeti gufran içerler asiler, asi olanlar da mağfiret şerbetini içerler. Hamdülillah geldi mahı Ramazan. Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden birisi teravihtir. Bakın ne diyor? Kıl teravihi, safalar bula gör. Et tesabihi, vefalar bula gör. Zikru taat nuru ile dola gör. Hamdülillah geldi mahı Ramazan. Bakın bu önemli bir tavsiye. Teravihi safa ile kılmak. Yani ağır, aheste, tadına vararak kılmak. İşte bunu da Osmanlı kültürü, yani bizim kültürümüz, teravihi iyi hafızların belirli makamlarla, yani insanların kulağını ve gönlünü tezyin edecek şekilde kıraatlerle kılmaları ve kıldırmalarına işaret vardır. Ve et tesabihi, vefalar bula gör. Camilerde işte mahfil sürmesi denilen, cumhur müezzinliği denilen usullerle, ki bunlar şimdi maalesef pek fazla görülmüyorlar, yapılan tesbihlerle, dualarla Ramazan'ı bu şekilde ihya etmek ve bunun sonunda da Allah'ın beni tesbih eden kuluma ben yakınlaşırım, beni anan kuluma ben yakın olurum. O zaman da insanın dünya ve ahirette bu sözün sahibine yakınlaşması nedir? Saadet ve selametini temin eder. Bu da Allahü Teala'nın kullarına karşı vefalı olduğunu işaret eder. Et tesabihi, vefalar bula gör. Zikru taat nuru ile dola gör. Zikir ve ibadet nuru ile dola gör. İşte namazlar birer zikirdir, tesbihler birer zikirdir. Devran dediğimiz tekkelerde yapılan ayinler, efendime söyleyeyim, çeşitli esmanın tekrar edilmesi birer zikirdir. Ve insan böyle yaptığı zaman bu nur ile dolar. Yani Allahü Teala'ya, onun isimleriyle tekarrub etmeyi dileyenlere Allahü Teala nuru ile bu manada tecelli eder, kalplerini eski tabirle tenvir eder. Dolayısıyla zikru taat ile dola gör. Hamdülillah geldi mahı Ramazan. İşte bu işlerin yapıldığı Ramazan geldiği için de Allahü Teala'ya hamd ederiz diyor. Kalbi jengi masifadan eyle ağ. Kalbi masivanın kirinden, pasından temizle, ak eyle, bembeyaz eyle. Şimdi paslanmış bir demiri zımparaladığın zaman ne olur? Demirin beyazlığı meydana çıkar. İnsanın kalbi de bir yıl boyunca bilerek bilmeyerek, hataen yaptığı günahlar sebebiyle kararmıştır. Ramazan gelince ne yapıyor? Ramazan adeta bir zımpara gibi yaptığımız ibadet ve taatlarla kalplerimizi masivadan, yani Allahü Teala'dan başka kalbimize giren her şeyden zımparalıyor, temizliyor, bembeyaz, ak, pak yahut piru pak eyliyor. Bu vücudun zembinandan kıl fera. Bu vücut denilen bedenimizin yaptığı günahları ve o masivayının peşine takılmak suretiyle kalbini o masivayı doldurmuştur. Onu kalbinden çıkar boşalt, onu kalbinden temizle. Hakkı ya, burada kendi ismini zikrediyor şairimiz. Ey Hakkı, nuru hüdadan yak çerağ, Ramazan Allahü Teala'nın nurudur. Sen de ondan bir nur yak ve böylece nurlan. Hani ayet-i kerimede buluyor ya, Allahu nuru semavati vel ard. İşte Ramazan ilahi nurun, yerlerin ve göklerin nurunun, bu ilahi nurun yandığı ve kulların da bu nurdan kalplerini, gönüllerini tutuşturduğu, kendilerini aydınlattığı bir nurdur. Bu nurdan sen de bir çerağı yak, bir çıra yak, bir aydınlanma imkanı bul. Hamdülillah, geldi mahı Ramazan. Bakın, bu bir Ramazan ilahisidir. Teravihlerin arasında okunan bir ilahidir. Ve bu suretle insan teravihi kılarken aynı zamanda Ramazan'la ilgili bu bilgileri de elde etmiş bulunuyor. Aziz dinleyiciler, Enderun sohbetinin bu bölümünde ise Ramazan'ın biraz da la dini tarafından bahsetmek istiyorum. Bu la dini tarafından bahsederken yine yeri geldiğinde tenkitlerde, değerlendirmelerde bulunacağımız tabiidir. Bu hususta da yine bir örnek metinden hareket etmek istiyorum. Bu da Namık Kemal'in Ramazan Mektubu adıyla vaktiyle gazetelerde yayınlanmış. Daha sonra efendim mektubun aslının bulunduğu tarih kurumundan alınarak Namık Kemal'in Mektupları adlı kitabında Feyzi Abdullah Tanser tarafından yayınlanmış bir mektuptur ki bu mektup bana göre bizim geçmiş kültürümüzde, yani aşağı yukarı 150-200 sene öncesinden Ramazan'ın bizim toplumumuzda nasıl yaşandığını gösteriyor ve bilhassa da la dini tarafına işaretler ve atıflar da var bu mektupta. Bunlar Ramazan'ı idrak eden dindar kişilerle Ramazan Müslümanları ve onun dışında kalan kişilerin Ramazan'ı nasıl geçireceklerini de bu mektupta belirtiyor ve nasıl hazırlıklar yapıldığını, yani Ramazan'ın nasıl karşılandığını ifade ediyor. Aslında bu mektup başlı başına okunması ve yorumlanması gereken bir mektup olmakla beraber biz burada sadece özetinden bahsetmek istiyoruz. Bu mektupta söz konusu edilen şeyler, mesela Ramazan dolayısıyla açılan tiyatrolardan bahsediyor. Tiyatro Ramazan'da ne kadar ayrı ve aykırı bir şey gibi düşünülecek bir unsur olmakla birlikte, Batı'nın etkisiyle bizde efendime söyleyeyim Tanzimat'tan sonra özellikle Meşrutiyet devrine çok yaygın olan ve şu kadarını söylemenin bir mahzuru olmasa gerektir. Bizim Batı'ya açılmamız ve kendi kültürümüzden Batı'ya doğru kopuşumuzu hızlandıran önemli bir unsurdur. Bu tiyatrolarda o zamanlar, siz de biliyorsunuz ki şimdi kanto denen efendim hafif meşrep, güftesi daha çok beşeri arzular, yorumlar üzerine kullanılan, musiki olarak da ritmik, çok fazla da sanat değeri ihtiyaç etmeyen eserlerin de seslendirildiği yerlerde. Dolayısıyla bu tiyatroların daha çok azınlıklara mensup kişiler tarafından canlandırıldığı, yapıldığı, oynandığı biliniyor. Bunun yanında efendim musiki fasıllarından söz ediliyor. Mesela bir takım kahvehaneler, şuralar buralar Ramazan öncesi bu fasılları tutarlar. Efendim ve bu mekanlarda teravih sonrası her sınıf insanın devam ettiği kahvehaneler ayrı olduğu için yahut kıraathaneler ayrı olduğu için oralarda farklı seviyelerde musiki fasılları icra edilir. Efendim kara gözler, orta oyunları oynanır. Evlerde yine aynı şekilde kara gözler oynanır. Kış Ramazanlarında helva sohbetleri yapılır. yaz Ramazanlarında yalı ve köşklerin bağ ve bahçelerinde sohbet ve eğlencelerle sahura kadar ihya fasılları sürerdi. Yani Ramazan sadece dini bakımdan değil, la dini noktadan da insanların, şöyle demek belki mümkün, dini duygularıyla, dini hayatla, dini yönelimlerle irtibatını üst seviyeye çıkaran insanların hayat dünyevi ve uhrevi olduğu için dünyaya yönelik bir takım unsurlardan da haberdar olmasını yahut onlardan da zevk almasını, yani eğlenceyi hak ettiğini ifade ediyor diye bir iyimser yorum yapılabilir. Nitekim biliyoruz ki saraylarda yapılan yahut evlerde yapılan şeylerde, bu fasıllarda klasik eserlerin yanında devrin şarkıları, türküleri de söyleniyor. Dolayısıyla Ramazan bir manasıyla, bir tarafıyla da musiki noktasından insanlara bir kültür veriyor. Bu kültür o kadar ki, bakın burada ifade edeyim yeri gelmişken, bir insan camiye gittiğinde bu kültüre de aşinalığı fazlaca olduğundan, bizim bugüne göre çok fazla olduğundan, imamın okuduğu makamı kavrayarak hangi rekatta olduğunu, teravihin hangi rekatında olduğunu, hangi dörtlüğünün içinde bulunduğunu anlayacak bilgiye sahip olurdu. Yani kapıdan içeriye girdiğinde eğer geç kalmışsa, efendim teravih mi kılıyor, vitir mi kılıyor, farz mı kılıyor, bunları okunan makamlara göre ayırt edecek bir bilgi birikimine sahipti. Dolayısıyla böyle bir özelliği de var. Bu musiki fasıllarının yanında Karagöz fasıllarından da bir hususu nakletmek isterim sizlere. Üçüncü Selim'in huzurunda yapılan, ki sanatkar bir padişah, bir bunu zannediyorum daha önce de belki anlatmış olabilirim, bir Karagöz oyununda Karagözcü uşağına çağırırken, herhalde kendisi önceden Selim adını söylememek üzere, oyunda kullanmamak üzere kendisine tembih etmiş, ama hani insanın korktuğu başına gelirmiş derler ya, oyun sırasında uşağına sesleniyor, Selim Selim diye. Bu seslenmeyi birkaç kere de oyun gereği tekrar etmesi lazım. Üçüncüsünde Sultan Selim lebbeyk efendim buyurun deyince Karagözcü ayılıyor. Yani ne olmuş oluyor? Uşağına Selim diye hitap ederken padişaha da Selim diye hitap etmiş oluyor. Padişah da ona lebbeyk efendim buyurun diye cevap veriyor. Ve bunun üzerine utancından şemasını söndürüyor. Yani Karagöz perdesini aydınlatan mumu söndürüyor. Ve ondan sonra da bir kısa affı tazammun eden, içine alan bir perde gazeliyle Karagözcülüğü bırakıyor. Her ne kadar padişah kendisine yahu devam et bu olur filan diye, ben latife olsun diye öyle söyledim dediyse de, kendisi diyor ki bir Karagözcülüğün, bir sanatkarın nerede ne lafı söyleyeceğini çok iyi bilmesi lazım. Huzur-u Hümayun'da böyle bir terbiyesizlik eden insan Karagöz oynatamaz. Bakın bu bir de meslek saygısı demektir. Padişah ben seni affettim diyorsa da, efendim mazur gülüm, ben bundan sonra efendim huzur-u Resulullah'ta ve Beytullah'ta tövbe ederek bundan sonra elime Karagöz takımını almayacağım diyor. Ve padişah da o halde ben seni göndereyim diye mukabelede bulunuyor. Bu da hoşgörünün, affın, efendim meslek ahlakının bize bu yolla intikaline bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bu karşılamalardan, bu hazırlıklardan bir de biraz da günümüze gelelim. Günümüzde Ramazan'ı karşılama hazırlıkları ve bunların mahiyetleri oldukça değişti. Bunları açıkça görüyoruz. Bu değişiklik bizde gazetelerin çıkması, yani ta meşrutiyet yıllarına, meşrutiyet basınına kadar geri gider. O zamanlar çıkan gazeteler, yayınlanan kitaplar vesaireler artık hep Ramazan'dan bahseden, Ramazan hazırlıklarını anlatan, eski Ramazanları nakleden meşhur bir takım yazarların kalemleriyle yapılan, yazılan makalelerden, yapılan öğütlerden ibaretti. Meşrutiyet basını, sonra efendim arada bazı inkıtalar olmakla birlikte Cumhuriyet'e kadar basın, yani gazeteler ve mecmualar Ramazan dolayısıyla özel yayınlar yaparlardı ki bu 1950 sonrası hayatımızda da o zamanları hatırlayanlar bilir. Gazetelerde Ramazan sayfaları yahut Ramazan ilaveleri şeklinde günümüze intikal etmişti. Fakat Cumhuriyet'ten sonra 1950'ye kadar Cumhuriyet'in din politikası sebebiyle bu işler ciddi şekilde azaldı. Neredeyse yok denecek hale geldi. 1950 sonrası dini hayatta ortaya çıkan ve gittikçe artan serbestlik sebebiyle Cumhuriyet devrini de 1950 öncesi ve sonrası diye Ramazan'la ilgili hazırlıklar bakımından, bilhassa basına intikal edenler bakımından ikiye ayırmak mümkün. 1950 sonrasında ise yeniden işte Demokrat Parti iktidarının getirdiği dini hayattaki serbestlik sebebiyle gazeteler yeniden Ramazan sayfaları hazırlamaya başladılar. Aşağı yukarı 50'den 2000'e kadar hemen hemen bütün gazeteler, bütün yayın organları, bir iki istisnadan söz edebiliriz, Ramazan sayfaları hazırlamaya devam ettiler ve bunun için bir takım hazırlıklar yaptılar. İşte kimi Kur'an-ı Kerim mealleri verdi, kimi Kur'an-ı Kerimler verdi, kimi 40 hadis kitapları hediye etti, kimi efendim mevlid metinleri verdi. 2000'e geldikten sonra işin içine özellikle radyo ve bilhassa televizyonlar da dahil oldular. Netice itibariyle radyo ve televizyonlarında yaygın bir şekilde Ramazan programları yapılmaya başlandı. Fakat bu tarihten sonra, özellikle 2010'lardan sonra diyelim, yani 8-10 senedir radyo ve televizyonların çoğalması ve kimilerinin noktayı nazarları açısından dini yayın, Ramazan'la ilgili yayın yapılması meselesi önem arz etmediği yahut modern tabirle söyleyelim reyting konusunda çok fazla önemli olmadığı için Ramazan boyunca her akşam ve çeşitli kesimlerin, kişilerin yaptığı programlar azalmaya başladı. Son yıllarda bazı isimler ön plana çıktı ve o isimler çeşitli kanallarda yine söylüyorlar ama bu işin en önemli kısmını da TRT'nin yaptığını söyleyelim. Gazetelerde ise bu Ramazan sayfası hazırlama konusu televizyonlardan daha gerilere düşmüş görünmektedir. Benim burada bunu karakterize eden ve hatırda kalması için bir sözüm var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı kanallarda ve bazı gazetelerde Ramazan'la ilgili bu gibi hazırlıklar şekil değiştirdi. Dini özellikleri gittikçe azaltıldı. Eğlence yönü öne çıkarıldı. Tabir caizse yeşilden, hatta koyu yeşilden, ki yeşil ve koyu yeşil bizim dini hayatımızı simgeleyen bir renktir, gittikçe fıstıki yeşile, yani açık yeşile, hatta griye dönüştürülerek sürdürülmektedir. Bu nedir? Bu bizim dini konulardaki hassasiyetimizin genel itibariyle azalması ve azaltılmasını da ifade eder. Şimdi burada ben bir hususa da işaret etmek istiyorum. O da şudur. Ramazan hazırlıkları dendiğinde bizde olmayan bir uygulamayı ben bundan senelerce önce gittiğim bir Bosna ziyaretinde gördüm. Bosna'daki camilerde Recep ve Şaban aylarında pazartesi, perşembe geceleri ve Şaban ayının yarısından sonra da her gece olmak üzere yatsı namazından sonra insanların ilahiler okudukları, Kur'an okudukları, özellikle de ilahiler okuyarak Ramazan'ı karşılamaya hazırlandıklarını gördüm. Hatta ben bu uygulamanın bizde olmadığını belirttiğimde bir görevli bana, oradaki bir imam efendi, bir hoca efendi demişti ki bu bize sizden kalan bir yadigardır ve biz insanlarımızı Kur'an'a, dini hayata, ibadat-ı taata, zikr-ü tesbihe, bu Ramazan karşılaması denilen bu uygulamalara Recep ve Şaban aylarında önem vererek yaparız. Hayret dedi, sizde nasıl yok, biz bunu sizden öğrendik demişti. Bunun yapılması, uygulanması, bugün bizde de tekrar olması, hatta sadece ilahilerle değil bazı bilgilerle, bazı nasihatlerle de sürdürülmesi Recep ve Şaban aylarının yatsı namazlarından sonra uygun olabilir. Buna da uygun bir format ve tabii bundan memnun olacak bir cemaat, bunu efendim başarıyla uygulayacak da ehli hibre denilen eskilerin, işinde mahir güzel vaizlerin, hatiplerin bulunması lazım. Günümüzde benim dikkatimi çeken bir başka husus da dindar kesimler arasında 3 aylarda umreye gitmek, biraz hali vakti yerinde olanlarda, hatta bazen hali vakti yerinde görünmeyen kişilerde bile, ve bir de Ramazan'da efendim Ramazan'ı umrede geçirmek yahut Ramazan'ın bir kısmını umrede geçirmek yahut son 10 gününü umrede geçirmek gibi bir Ramazan uygulamasından, bir Ramazan karşılamasından söz etmek gerekir. Bendeniz de bu sene efendim bir hafta kadar önce 10 günlük bir Ramazan umresine muktedir olabildim. Allah-u Teala'ya hamd ederim, şükrederim bu imkanı lütfettiği için. Orada bu umre esnasında gördüğüm Ramazan'ı hazırlamak üzere, Ramazan'a hazırlanmak üzere oraya giden insanların durumlarıyla ilgili bazı değerlendirmelerde, hatta belki bazı tenkitlerde bulunmak istiyorum. Şimdi Ramazan ayında yapılan bu umrelerde benim gördüğüm iki husus var. Bir, o mekanlar ve o mekanları idare edenlerin dikkat etmeleri, yapmaları gerekenler. İkincisi, oralara umre için Ramazan'a hazırlık yahut Ramazan'ı orada geçirmek için umreye giden kişilerin yapmaları gerekenler. Burada şunu söyleyeyim. Bir kitap vaktiyle vardı. Tam adını hatırlayabilecek miyim bilmiyorum. Alimlerinin korkaklığı ve müntesiplerinin cahilliği karşısında İslam diye bir kitap hatırlıyorum. Galiba Türkçe'ye de tercüme edilmiş küçük bir kitaptır. Bu ne demek? Bu ümmetin alimleri bu konularda insanlara yeterince rehber olamamışlardır demek. Neden? Çünkü umreye ve hatta hacca, hacca biraz daha fazla, ümmetin her kesiminden insanlar geliyor ve gelenlerin çoğu da cahil. Ve bunların cehaletleri sebebiyle orada bir takım hoş olmayan durumlarla karşılaşılıyor. Oraya geçmeden önce de şunu ifade edelim. Haremeyni idare eden idareciler diyelim, yani haremeynlerde Huccac'ın yahut Mu'temiri'nin efendime söyleyeyim işlerini kolaylaştıracak olan insanlar her gittiğimizde farklı farklı uygulamalarla karşılaştığımız için bugüne kadar bir disiplin ve bir esas tespit edemediler. Şüphesiz bunda orayı ziyarete gidenlerin hataları da var, ama önce bir düzgün nizam ve intizam temin edilmesi lazım. Mesela vaktiyle gittiğimizde 70'lerde, 80'lerde gittiğimiz zamanlarda temizlik noktasında görülen kusurlar bugün hemen hemen hiç kalmadı. Artık her taraf tertemiz, pırıl pırıl vesaire. Bunu başaran bir idare bu söyleyeceğim şeyleri de başarabilir. Bunların başında özellikle Mekke'de Kabe'ye, daha doğrusu hareme girişi ayarlayamamaları gelmektedir. Yani ne zaman olduğu, hangi anda olacağı kestirilemeyen bir durumda kapılar kapanmakta, kapıya kadar gelmiş olanlar içeriye sokulmamaktadır. Bunun bir nizama girmesi lazım ki bu epey nizaya, kavgaya, münakaşaya sebep oluyor. İkincisi, efendim içerideki idareyi, efendim tavafı, sayı vesaireyi hala bir nizama oturtulamamış olmasından kaynaklanan eksikliktir. Bunun için de ciddi çalışmalar ve tedbirler alınması gerekir. Benim üzerinde esas durmak istediğim şey orayı ziyarete gidenlerin kusurları. Onların başında da eskiden Haremeyn'de ben bir haremin içinde yahut Mekke ve Medine'nin dışında yani sokakta bir takım fotoğraflar çekip de talebelerime göstermek isterken birkaç sefer polis tarafından yakalanıp nezarete götürülmek istendiğimi hatırlıyorum 90'lı yıllara kadar. Hatta 2000'lere kadar. Fakat bu cep telefonları çıktığından bu tarafa herkes telefonuyla Haremeyn'e gidiyor. Kabe'de yahut Huzur-u Resulullah'ta tabir caizse canlı yayın yapıyor. Yani Kabe'yi mi ziyaret ediyor, Huzur-u Resulullah'ta mı bulunuyor yoksa kendisinin orada bulunduğunu kayıt altına alıp o anda irtibatta bulunduğu kişilere mi gösteriyor yahut sonra gösterecek? Bunun bu ciddi bir şekilde oranın ruhaniyetini bozan bir uygulama olarak görünüyor. Ayrıca hatıra fotoğrafı çektirenler vesaire filan onlar da ciddi bir problemdir. Netice itibariyle şunu söyleyebilirim ki Haremeyn'de telefonla girilse bile telefon şeylerini önleyici bir takım tedbirler alınmalı ve mutemirin yahut hüccac rahat rahat huzur içinde Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu hissederek, çünkü lebbeyk Allahümme lebbeyk bu demek, emrine amadeyim Allah'ım, hem bunu söyleyip hem de bir taraftan canlı yayın yapmak hiç hoş değil. Bir başka husus, Haremeyn'e girenlerin üzerinde ben bir sürü futbolcunun adının yazılı olduğu forma, bir sürü seyahat acentesinin efendime söyleyeyim reklamlarını taşıyan başörtüler, ceketler, çantalar vesaireler filan gördüm. Bu da insanın huzurunu bozuyor. Bir başka husus, siz orada Kur'an-ı Kerim okuyorken yanınızdaki sizin anlamadığınız yahut anladığınız bir dilden bağıra çağıra memleketiyle, akrabasıyla, arkadaşıyla, dostuyla din dışı konularda konuşuyor ve sizin okuduğunuz Kur'an'ı şaşırmanıza bile vesile olabiliyor. Yine bir başka husus, ben bunu hep yabancılar yapar zannediyordum. Türkiye'den de mesela bu gidişimde Bursa Spor formasını giymiş ve arkasında Bursa Spor yazan, Trabzon Spor yazan, işte Niğde Spor yazan bir takım insanları da gördüm. Halbuki insanların böyle kalabalık bir yerde Allah'a yönelmişken, kendine manevi bir hava yaratmaya çalışırken önündeki insanın sırtını, hatta ayağındaki çorabın altında bulunan çorap markasını yahut göğsündeki efendim gömleğin yakasında bulunan o firmanın reklamını görmesine tahammül edemiyor. Dolayısıyla bu konularda da hem idarecilerin hem oraya gidenlerin yani ahalinin ilgililer tarafından yani alimler tarafından uyarılması, böyle orada huzuru bozacak, ihlal edecek davranışlardan sakınmalarının iyice öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunların da ayrıca tadad edilip yazılıp çizilerek çarelerinin alınması gerekir. Yoksa Ramazan için gidilen umre insanların çoğunun huzurunu kaçıran bir umre haline, bir ziyaret haline dönüşüyor. Bu vesileyle bunları da hatırlatmış olalım. Netice itibariyle konuşmamızın sonuna geldiğimizi belirtelim ve Mehmet Akif Bey'in şu duasına hep birlikte amin diyerek, amin han olarak konuşmamızı noktalayalım. Mehmet Akif bir şiirinde şöyle söylüyor: Ya Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hail ne ise, hail engel demek, kaldır aradan vahdete engel ne ise, Ya Rab, şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yese. Madem ki verdin bize bir ruhu nevin, yeni bir ruh verdin ya Rabbi, madem ki bize İslam'ı anlamak, yaşamak, kavramak, yaşatmak konusunda. Ya Rab, daha bir nefha-i teyid insin, bu niyetimizi, bu gücümüzü, bu arzumuzu teyit edecek yeni bir şevk, zevk, yeni bir yol göster diyor. Kemal Edip Kürkçüoğlu hocamızın şu duasını da bir şiirindeki şu duasını da bu mübarek Ramazan'da hatırlamamak elde değil. Şöyle diyor: bize lütfeyle ilahi Ramazan hürmetine. Bu mısraların her birinden sonra dinleyicilerimiz amin derlerse çok makbule geçeceğini düşünüyorum. Bize lütfeyle ilahi Ramazan hürmetine. Amin. Emri ikra ile gelen kutlu beyan hürmetine. Yani emri ikra Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ilk ayetidir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi affeyle, bize lütfeyle ilahi diyor. Emri ikrayla gelen kutlu beyan hürmetine. Amin. Rahmetinden bizi dur etme, kapından kovma, Mustafa'nın teni pakindeki can hürmetine. Bu duaya amin han olarak bu sohbetimizi burada noktalayalım. Ramazan'ın memleketimiz, alemi İslam, vatanımız, insanlarımız, Müslümanlar, şahsımız ve ailemiz hakkında hayırlara vesile olmasını, en güzel şekilde ihyaya muvaffak olmamız duasıyla sözlerimize son verelim. Kalın sağlıcakla efendim.